Ayrım 4.
Milli Eğitim Bakanlığı için yapılacak yeni binanın yeri de bakanlıklar bölgesinde olacaktı. Fakat bu kaybın dışında tüm önemli kurumlar ulustaki yerlerinde hizmet vermeye devam ediyordu. Ziraat Bankası, Emlak Bankası, Sümerbank, Etibank gibi kamusal bankaların genel müdürlükleri oradaydı. Özel banka yapısındaki İş Bankası ile Osmanlı Bankası'nın genel müdürlükleri de gene ulusta, o zaman için görkemli denilebilecek binalarındaydı. Zaten o sıralarda yurt çapında önem taşıyan özel banka olarak sadece iki banka daha sayılabilirdi. Biri 1944'te Kazım Taşkent'in kurduğu Yapı ve Kredi Bankası'ydı. Ankara'daki binası Kızılay'daydı. Öteki 1946'da çok ortaklı bir banka olarak kurulan Garanti Bankası'ydı. Gerçi o yıl bir de Akbank kurulmuştu. Sakıp Sabancı'nın babası Kayserili Ömer Ağa'yla Adanalı büyük zengin Ahmet Sapmaz'ın bankasıydı. Ama henüz Adana'da bir yerel bankaydı. Akbank'ın akı Adana ile Kayseri'nin ilk harflerinden alınmıştı. Sabancı ile Sapmaz'ın dışında çok sayıda küçük ortakları vardı. Çoğu ya Adanalı ya da Kayseriliydi veya Kayseriliydiler de ama Adana'da yaşıyorlardı. Akbank'a bu yüzden Adana'daki Kayserililerin Bankası da deniliyordu. Bankanın büyümesi başlayınca A ve K'nın anlamları hatırlanmaz ve hatırlatılmaz oldu. Bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendine AK Parti dediği gibi, Akbanklılar da AK'ı başlangıçtaki anlamını bırakıp beyaz niyetine kullanmaya başladılar. Akbank'ın Ankara Şubesi'nin açılışı kuruluşundan 3 yıl sonra oldu. Akbanklılar, Bankalar Caddesi'nin lüks oteli Park Palace ile ona komşu binayı satın aldılar, şubelerini orada açtılar. Özetle, sadece siyasetin değil, kamusal ve özel bankalarıyla finans sektörünün de merkezi Ulus Meydanı'ydı. Vehbi Koç ve siyaset. Ticaret ve sanayi sektörü için durum biraz değişikti. Onun asıl ağırlığı İstanbul'daydı. Ama Ankara'nın bir Vehbi Koç'u vardı ki İstanbullu iş adamlarının çoğunu çoktan sollamıştı. Vehbi Koç'un şirket merkezi de Ulus Meydanı'ndaydı. Koç o sırada sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin de en büyük iş adamı olma yolundaydı. Belki de olmuştu ama ünlü tevazu içinde bunu ne o iddia ediyordu ne de o konuda bir kim daha büyük araştırması vardı. O zamanlar holding diye bir şey de yoktu. Vehbi Koç çok sayıda ticaret ve sanayi şirketinin sahibiydi. Şirketlerini anonim şirket olarak kurmuştu. Her birinin tek tek yönetim kurulu başkanıydı. Ankara'da oturuyordu. Ankara Ticaret Odası'nın da başkanıydı. Koç'un çalışma yeri Atatürk heykelinin bugünkü dış kapıya bakan tarafında Sümerbank'ın karşı sırasındaki bir binadaydı. Penceresinden bakılınca Sümerbank ve İş Bankası görülürdü. Kapısından çıkıp 50 metre yürüyünce de 1. Meclis binasına gidilirdi. Yani CHP'nin o zamanki genel merkez binasına. Koç günlerden bir gün o binaya da periyodik aralıklarla gitmeye başlamıştı. Çünkü Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün isteğiyle CHP'nin parti divanı üyesi olmuştu. Buna daha sonra anılarında da yer verecekti. Bana da anlatmıştı. Özeti şuydu. 1946'da tek partiden çok partiye geçildikten sonra İsmet Paşa ona zamanın CHP politikacılarından Doktor Kemal Satır'la haber göndermişti. Paşa CHP'nin 40 kişilik parti divanını artık özel teşebbüsten de temsilci almak istiyordu. Vehbi Koç'a partinin o en yüksek kurulunun üyeliğini öneriyordu. Koç siyaseti hiç sevmezdi. Kemal Satır'a "Çok teşekkür ederim ama paşam beni affetsin, ben siyasete girmek istemiyorum." demişti. Ama Satır ertesi gün tekrar gelip Koç'a Cumhurbaşkanı'nın mesajını iletmişti. İnönü demiş ki, "Bu Koç para kazanmaktan başka bir şeyle meşgul olmaz mı?" Koç bunu mesaj acıydı diye anlatırdı. İki gece uykusuz kalıp düşünmüş sonra evet demiş. Bu evetin sonucu olarak Koç'un öyle bir işi de vardı. Ticari işlerinin yanında parti divanındaki görevine de devam ediyordu. Hem de divanın İsmet Paşa'nın da sonradan belirteceği gibi en çalışkan üyelerinden biri olarak. Hiçbir toplantıyı kaçırmıyordu. Gündemdeki konularla ilgili raporlar hazırlıyor, divan başkanlığına veriyordu. Bu çalışmaları da sürdürdüğü CHP üyeliği 1950'deki iktidar değişikliğinden bir süre sonra başına iş açacaktı. Vehbi Koç siyasetle meşgul olmayı hayatının sonuna kadar bırakacaktı. Onu da ileride anlatacağım. Evet, Ankara'nın Ulus Meydanı ve civarı binaları ve kişileriyle devletin, siyasetin, finans ve kısmen de olsa ticaret sektörünün merkezi sayılırdı. Biraz da bu özelliğin sonucu olarak otel, lokanta ve eğlence yeri açısından da zenginliğini sürdürüyordu. Şehrin en lüks oteli Ankara Palace orada o zamanki meclis binasının karşısındaydı. En ünlü lokantası Karpiç de uzakta değildi. O da meclise yürüme mesafesindeydi. Tabii Başbakanlığa, Maliye Bakanlığına, vilayete, bankalara, Koç'un şirketler merkezine de öyle. Hepsi birbirinin yakın komşusuydu. Onlara yürüme mesafesinde başka oteller de vardı. Şık mobilyalı butik oteller. Sonradan Akbank tarafından satın alınan Park Palace, Bellevue Palace. Bir de oda sayısı ötekilerden daha çok olan büyük bir otel, Cihan Palace. Ve lokantalar, Turan Lokantası, Cumhuriyet Yıldız Lokantası, Zevk Lokantası, Postane Caddesi'ndeki daha sonra anlatacağım lokantalar. Ve eğlence yerleri. Eğlence yerlerinin en ünlüsü Gargazinosu'ydu. Ankara'nın en geliş salonlu olanlarından biriydi. Adı üstünde Ankara Garı'nın bitişiğindeki gar binalarından biriydi. O da meclise yakındı. Ankara Palas'ta Karpiç'te olduğu gibi orada da müzik vardı. Ayrıca yabancı sanatçı grupları gelirdi. Konserler verirler, gösteriler yaparlardı. Özellikle yaz geceleri bahçesine gelenler çok olurdu. Oraya babamlarla bir iki kere gitmiştik. Bir de Çankırı Caddesi'nde Tabarin var. Yeni bar gibi barlar vardı. Oralara da Ankara'nın bekarları veya yaz bekarları ile başka illerden iş takibi için gelen turistler giderdi. Ben henüz gitmemiştim ama daha sonraları gidecektim. Halkın geniş kitleleri için eğlence yeri işlevini de Gençlik Parkı görmeye başlamıştı. Gezinti yerlerinden gazinosuna, çocuk parkından büyük havuzuna kadar çeşitli olanaklarıyla herkesin faydalanabileceği büyük bir dinlenme ve eğlenme alanı halindeydi. Boynuzlu otobüsler. Gelelim Ankara'nın toplu taşıt aracı konusuna. Ankara o alanda büyük bir değişim yaşamıştı. Çocukluğumdaki Rus yapısı yeşil beyaz boyalı otobüsler tarihe karışmıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki Türk-Rus dostluğu gibi, ikisinin de fotoğrafları artık arşivlerdeydi. Yeşil beyaz otobüslerin bir kısmı eskiyip hurdaya çıkmış, bir kısmı da bir garaj yangınında yanmıştı. Yerlerine İsviçre'den alınan bordo krem renkli otobüsler geçmişti. Fakat bir süre sonra daha köklü bir çözüm arayışı başladı. Troleybüs projesi ortaya çıktı. Troleybüs en içteki hatlarda otobüsün yerine geçecekti. Zamanın birçok yeniliği gibi bu yenilik de Amerika'da kullanılıyormuş, çok faydalı oluyormuş gerekçesiyle yandaş buldu. Heyetler gitti geldi, karar verildi. General Electric donanımıyla yapılan ilk troleybüsler Amerika'ya ısmarlandı. Bunların enerji kaynağı tramvaylarınki gibiydi. Geçecekleri yolların üzerine özel elektrik telleri bağlanıyordu. Üstlerinden boynuz gibi yükselen ince uzun demir çubukların ucundaki troley denilen bağlantı aletleri o tellere yapışıyordu. Oradan elektrik alıyorlardı. Başta Ulus gazetesi olmak üzere Ankara basını bu konuda haberler, röportajlar, teknik yazılar yayımladı. Başlangıçta bu yeni aracın adının nasıl yazılacağı üzerinde görüş birliği oluşmadı. Kelimedeki troll iki L ile mi yazılacaktı, tek L ile mi? Buz hangi harfle yazılacaktı, U ile mi, Ü ile mi? Bir süre herkes kendi tercihini kullandı. Sonuçta tek L'li ve Ü'lü yazımda karar kılındı. Gerçi başlangıçta bu tartışmanın dışında kalıp yeni araçları boynuzlu otobüs diye belleyenler vardı. Ama onlar da trolleybüs sözüne alışmakla gecikmediler. Yapılan yayınlara göre trolleybüsler otobüslerin 3 katı kadar yolcu alıyorlardı. Oturma yerleri 44'tü. Ayaktaki yolcularla birlikte 100'den fazla kişiyi taşıyabilirlerdi. Ankaralılar olarak bu yeni icat aracın gelmesinden çok memnunduk. Bir kere de Ankara'da yaşayanlar olarak İstanbul'la rekabetimizdeki bir açığımızı daha kapatıyorduk. İstanbul'un elektrikli tramvayları varsa bizim de artık elektrikli otobüslerimiz vardı ki bunlar tramvaylardan çok daha modern sayılıyordu. Başta Ulus olmak üzere Ankara gazeteleri aradaki farkı belirten bilgiler yayımlıyorlardı. Tramvaylar üzerlerindeki raydan ayrılamazlar, önlerine biri çıkarsa yolun sağına soluna kayamazlar. Oysa troleybüslerin üzerindeki cereyan alma çubuğunun eklemleri vardır. Bunlar sayesinde isterlerse yolun sağından, isterlerse solundan, isterlerse ortasından gidebilirler. Tramvayların geçemeyeceği yokuşlu yollardan geçebilirler ve daha hızlı servis yaparlar. Daha sessizdirler, civarlarında oturanları rahatsız etmezler. Bu yayınlar Ankaralı olarak gururumuzu okşuyordu. İstanbulluların çoğu belki farkında değildi ama biz kendimizi İstanbul'la yarış halinde görüyorduk. Geçen kitapta bunun kültür ve sanat alanındaki örneklerini verdim. Şimdi de işte toplu taşıt araçları açısından öne geçiyorduk. Tabii bu karadaki toplu taşıt araçları açısından böyleydi. İstanbul'un vapurlarına karşı yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ankara'da suda giden taşıt aracı olarak sadece Karadeniz havuzuyla Gençlik Parkı'ndaki birkaç sandal vardı. Bu hava içinde önce fotoğrafları gelen ilk troleybüslerimizin kendileri de Amerika'dan Ankara'ya ulaştı. İlk olarak bakanlıklar Ulus hattında çalışmaları kararlaştı. Başka birçok hat gibi bizim Bahçeli Evler hattında da İsviçre otobüslerinin işlemesi devam edecekti. Troleybüse özgü ek elektrik telleri önce bakanlıklarla ulus arasında yapıldı. Öteki hatlara daha sonra sıra gelecekti. Zaten ilk gelen partide 8 troleybüs vardı, gerisi daha sonra gelecekti. Troleybüslerin 1947'de ilk sefere konulduğu günü hatırlıyorum. Halk Ulus'taki kalkış durağına birikmişti. İlk seferlerde çok itiş kakış oldu. Durakta herkes sıraya girsin diye iki yanı demirli geçiş koridorları yapılmıştı. Ama herkes bir an önce içeriye girip ilk troleybüs yolculuğunu yapmak istiyordu. Bazı sabırsızlar otobüsün kapısına duraktaki koridora girmeden ulaşmaya çalışıyordu. Kapının önü tıkanıyor, binişler gecikiyordu. Ayrıca troleybüse binme biletinin otobüslerdeki gibi bindikten sonra değil, binmeden önce alınması usulü konulmuştu. Duraktaki koridorla troleybüsün kapısı arasında bir biletçi biletleri tek tek kesecekti. Bileti alanlar araca ön kapısının içindeki bir turnikeden geçerek bineceklerdi. Bunun kontrolünü troleybüs şoförü yapacaktı. Yolcular bu usule de alışmamışlardı. Troleybüse binme süresi bir de bu yüzden uzuyordu. Bu ilk deneme gününden sonra ertesi günlerde o usulden vazgeçildi, turnikeler kaldırıldı. Biletlerin otobüslerdeki gibi aracın içindeki biletçi tarafından kesilmesi usulüne dönüldü. Troleybüsler Ankara'da uzunca bir süre bakanlıklar ulus arasındaki trafiğin temel taşıt aracı oldu. Önce dış kapıya daha sonra başka birkaç yere hatlar kuruldu. Oralarda da troleybüs trafiği başladı. Fakat bu gelişme başlangıçta planlandığı gibi daha fazla yaygınlaştırılmadı. Çünkü troleybüslerin bazı zaafları da vardı ki bunlar giderek daha fazla kendini gösterdi. Bu araçların manevra yetenekleri yazılıp söylendiği kadar fazla değildi. Tramvaylara göre avantajlıydılar, yol üstüne sağa sola kayabilirler denilmişti. Ama kısa bir süre sonra şu ortaya çıktı. Yol üstünde sağ sol yaparken sık sık üzerlerindeki boynuzlar telden kopup boşlukta kalıyordu. Gerçi şoförler aşağıya hemen inip araçlarının arkasına koşuyorlardı. Boynuzları ince tellerle bağlı oldukları mekanizmalarını kullanarak sağa sola oynatıyorlardı. Sonuçta yeniden yerlerine oturtuyorlardı. Fakat bu uğraş hayli vakit alıyordu. Bazı hallerde de trafiğin tamamen tıkanmasına yol açıyordu. Ankara'da trafiğe katılan araçların sayısı arttıkça bu sakıncanın olumsuz etkileri daha da artacaktı. Bu görüldükçe troleybüs hatlarının yaygınlaştırılması projesi yavaş yavaş rafa kaldırılacaktı. Şehrin geleceğe dönük toplu taşıma stratejisi yeniden otobüs esasına dayatılacaktı. Fakat o gelişme sessiz sedasız oldu. Başlangıçta troleybüslerin meziyetlerine herkes inanmıştı. Bunun Ankara trafiği için büyük bir teknolojik aşama olduğu ilan edilmişti. Hepimiz gururlanmıştık. Bundan birdenbire vazgeçilmesi sadece troleybüsleri getirten belediye yöneticilerinin durumunu değil, Ankara halkının havasını da bozardı. Bu yüzdendir ki troleybüsler sayıları fazla arttırılmadı ama konuldukları hatlarda daha yıllarca seferde kaldı. İlk getirtilenlerin eskimesi beklendi, yenileri ısmarlanmadı. Ömürlerini bu şekilde tamamladılar ve yerlerini yeniden otobüslere bıraktılar. İstanbul'da 14 yıl sonra aynı şey. İşin ilginç yanı şu, Ankara'da troleybüslerin trafikten tamamen kaldırılması biraz uzun sürse de sakıncaları daha ilk yıllarda görülmüştü, yani 1940'ların sonlarında. Ama Ankara Belediyesi'nin geçirdiği bu deneyim İstanbul Belediyesi yöneticilerini hiç etkilemedi. Bunu ya anlamadılar ya da önemsemediler. Troleybüs merakına onlar da kapıldılar. Hem de Ankara'ya ilk troleybüslerin gelmesinden 10 yıl sonra, yani Ankara'nın o işten pişman olduğu iyice anlaşıldıktan sonra. Onlar da bir firmayla anlaştılar. İstanbul'a troleybüs getirmeye karar verdiler. Tramvaylar kaldırılacaktı. İstanbul'daki kara trafiğinin sembolü sayılan tramvaylar. Onların yerine troleybüsler gelecekti. Biz Ankaralılara tramvaylardan daha iyidir diye tanıtılıp da daha sakıncalı çıkan troleybüsler. Tramvayın kaldırılması ayrı bir konu ama yerlerine otobüs yerine troleybüs getirilmesi anlaşılır şey değildi. Ankara'daki girişimin isabetsizliğini fark edip o deneyimden ders almak için öyle uzun boylu araştırma inceleme yapmaya gerek yoktu. Ankara'ya birkaç günlüğüne gidip troleybüslerin işlediği yerlerde dolaşan herkes durumu görürdü. Telinden kopmuş boynuzuyla yolda kalmış bir troleybüs ile onu yeniden işler hale getirmeye uğraşan bir şoföre mutlaka rastlanırdı. İstanbul Belediyesi'nin kararı 1950'lerin son yıllarında uygulan, 1961 yılında İstanbul'da tramvaylar kalkarken troleybüs seferleri başlatıldı. Daha sonrasını İstanbul Belediyesi'nin kendi yayınından izleyelim. Bersaadet'ten İstanbul'a Tramvay adlı eserin yazarı Sertaç Kayserioğlu, troleybüslü yıllar başlığı altında durumu özetliyor. İtalya'da Ansaldo Giorgio firmasına 1956-1957'de sipariş edilen 100 troleybüsün sefere konulması 1961'de başlanmış. Bu araçlar tramvaylardan daha çok yolcu taşıyan, daha hızlı çağdaş araçlar olarak tanıtılmış. Tıpkı Ankara'daki gibi. Sonuç ise yazarın anlatımıyla şöyle olmuş. Büyük ümitlerle İstanbul trafiğine sokulan troleybüslerin bekleneni veremediği ve veremeyeceği bir süre sonra anlaşıldı. Tramvay kadar hız yapamıyordu ve manevra kabiliyetleri çok düşüktü. Troleybüsün tavanından havai hatta, yani hava hattına uzanan, şoförlerin boynuz dedikleri iki demir çubuk virajlarda sık sık kayıp düşüyor, şoför aracın arkasındaki kayıştan hareket ettirerek boynuzu yerine takmaya çalışıyor, bu arada da troleybüsler peş peşe sıralanıyordu. Evet, günaydın. Bu da tıpkı Ankara'daki gibi. Ama bunu görmek için Ankara'da yaşananı İstanbul'da da tekrar yaşamak şart mıydı? Dahası da var. Bu saptamaları İstanbul Belediyesi de yaptıktan sonra onun da kararı aynı olmuş. Troleybüs hatları fazla genişletilmeyecek, troleybüsler seferden kaldırılacak. Gene Ankara'daki gibi. Peki seferden kaldırılan troleybüsler ne olmuş? Bunları İzmir Belediyesi satın almış. Çünkü o işi deneme merakı İzmir'de de varmış. O da Ankara'nın deneyimini dikkate almadan troleybüs seferini zaten başlatmış. İstanbul'un deneyiminin sonucunun olumsuz olduğuna da aldırmamış. Troleybüs filosunu genişletme kararına varmış. İstanbul'da seferden kaldırılan troleybüsleri de almış. Tabii tahmin edileceği gibi İzmir Belediyesi'nin deneyiminin sonucu da farklı olmamış. Bu troleybüslerin boynuzları çıkıyor, bunları kaldıralım kararını bir süre sonra o da almış. Depodan tiyatroya. Ankara'nın İstanbul'a karşı rekabet iddiasını devam ettirebildiği alan 1940'lı yılların başlarında olduğu gibi gene kültür ve sanat alanıydı. 1948 yılında o açıdan önemli aşamalar gerçekleşti. Şehir birbiri ardından iki tiyatro sahnesi kazandı. Birinin adı Küçük'tü, Küçük Tiyatro. Ama küçüklüğü öteki tiyatronun yapı olarak büyük olmasından ve adının da Büyük Tiyatro olmasından geliyordu. Onunla karşılaştırıldığında ona göre küçüktü. Yoksa hem sahnesi ve salonu o kadar küçük değildi, hem de sanatçılarının yetenekleri ve birikimleriyle Ankara'nın kültürel hayatına yaptığı katkı büyüktü. Bu iki tiyatroyu birlikte anlatalım. Zaten kaderleri birbirlerine bağlıydı. Küçük Tiyatro Ankara'da sadece tiyatro için kullanılacak olan ilk tiyatroydu. Gerçi Ankara'da hareketli bir tiyatro faaliyeti yıllardan beri vardı. Cebeci'deki Devlet Konservatuarı malum. Ankaralılara sadece tiyatro değil opera alanında da birçok sanatçı yetiştirmişti ve yetiştiriyordu. Konservatuvar mezunlarının ve öğrencilerin rol aldığı oyunlar Tatbikat Sahnesi adı altında Halk Evi binasında sahneye konuluyordu. Fakat Halk Evi binası çok amaçlı bir binaydı. Tatbikat sahnesinin faydalandığı salon sadece tiyatroya değil devlet kuruluşlarının törenlerine, derneklerin kongrelerine de tahsis edilebiliyordu. Tiyatroya orada ayrılan zamanlar ve yerler ne provaların yapılmasına yetiyordu ne de dekorların, kostümlerin yerleştirilmesine. Sahnedeki oyunla ilgili birçok iş konservatuvar binasında tamamlanıyor, oyuncular ve diğer görevler iki bina arasında mekik dokumak zorunda kalıyordu. Dekorlar için ise Ulus'ta, şimdiki Gençlik Parkı ile Atatürk Spor Salonu arasındaki caddede, 2. Efkaf Apartmanı'nın zemin katında bir yer tutulmuş depo haline getirilmişti. Halk Evi sahnesine dekorlar oradan getirilip götürülüyordu. Bu göçebeliği bir hamlede ortadan kaldıran kararı Türk tiyatrosunun en büyük ismi Muhsin Ertuğrul aldı. Muhsin Ertuğrul'un asıl yeri İstanbul Şehir Tiyatrosu'ydu. Uzun yıllar orada aktörlük, rejisörlük, yöneticilik yapmıştı. 1947'de hükümetin çağrısıyla Ankara'ya gelmişti. Devlet Tiyatrosu Tatbikat Sahnesi'nin ilk yöneticisi Karl Ebert Almanya'ya dönmüştü. O görevi İstanbul'daki görevini bırakmaksızın Muhsin Ertuğrul üstlenecekti. Tatbikat sahnesinin devlet tiyatrosu ve operası olarak kurumsallaşmasına katkıda bulunacaktı. Hükümet o yolda bazı adımlar atmıştı. Bir yandan o kurumsallaşmanın yasal düzenlemelerini hazırlamıştı, bir yandan da büyük bir opera ve tiyatro binasının yapımını son aşamasına getirmişti. Bina eski sergi evi binasının büyütülmesi, opera ve tiyatro temsillerine uygun hale getirilmesiyle oluşuyordu. Bu girişim tartışmalı bir şekilde başlamış ve devam etmişti. Tartışmanın konusu şuydu. Eski sergi evi 1933 yılında açılan uluslararası bir yarışmanın sonucunda yapılmıştı. Yarışmanın amacı başkenti güzel sanatlardan tarıma, sanayiye kadar her alandaki eserleri sergileyecek bir binaya kavuşturmaktı. Çok sayıda yabancı mimarın da katıldığı yarışmayı Türk mimarı Şevki Balmuncu kazanmıştı. Binanın içi işlevine uygundu. Ben de çocukluğumdan beri birçok defa gitmiştim. Ziraat sergisi, sağlık sergisi gibi devletçe düzenlenen büyük sergileri hatırlıyorum. Fakat binanın biçimini estetik açıdan beğenmeyenler çoktu. 3 katlı uzun binanın üstünde 45 metre yüksekliğinde bir kule vardı. Asıl o kule eleştiriliyordu. Ben de hatırlıyorum, müstehcen benzetmeler de yapılıyordu. En masumu şuydu, bu bina sırt üstü yatmış abazanı andırıyor. Bu gibi bence haksız eleştiriler sergi evi binasının itibarını hayli sarsmıştı. 1946 yılında opera ve tiyatro binası yapma girişimi başlayınca da hemen bunu bozalım opera binasına dönüştürelim fikri akla gelmişti. Bunun için Türkiye'de de birçok çalışması olan Alman mimar Paul Bonatz'a başvurulmuş, o da bir dönüşüm projesi yapıvermişti. Bu da başka açıdan eleştiri konusu olmuştu. Sergi evi Ankara'nın önemli ihtiyaçlarından birini karşılıyordu. O yok edilince o işlevi görecek başka yer kalmıyordu. Başkent bir opera tiyatro kazanırken sergi binasını kaybediyordu. İşin mimarisi açısından da bir eleştiri vardı. Bu dönüşüm projesi için sergi evinin mimarı Şevki Balmumcu'ya kimse bir şey sormamıştı. Bu mimar hakkının çiğnenmesiydi. Ayrıca Bonatz'ın projesinin estetiğini beğenmeyen mimarlar da az değildi. Bu tartışmalar o projeye dayanan inşaatın başlamasını engellemedi. Yeni binanın yapımı, iç dekorasyonu ve bazı teknik işleri hariç 2 yıl içinde tamamlandı. Ancak Muhsin Ertuğrul'un tatbikat sahnesi yöneticiliğini kabul edip Ankara'ya geldiği sırada o işlerin bitirilmesi için daha 1 yıllık zamana ihtiyaç vardı. Muhsin Ertuğrul acul yani aceleci bir yöneticiydi. Bir yandan o 1 yıllık zamanı 5-6 aya indirmeye uğraştı, bir yandan da daha önce kullanılabilecek bir başka tiyatro binası aradı. Küçük tiyatro işte bu arayışın sonucudur. O arayış Muhsin Ertuğrul için güç olmamıştı. Tatbikat sahnesini kullandığı yerleri dolaşırken Efkaf Apartmanı'nın altındaki dekor ve kostüm deposunu görmüş, yüksekliğine ve genişliğine bakmış, burası olabilir demişti. Ve hükümetin de destek olmasıyla bir proje çizdirerek uygulamaya koydurtmuştu. Böylece sergi evi binasının bozulup yapılmasıyla ortaya çıkan büyük tiyatro ile depodan bozma küçük tiyatrodan hangisinin sahnelerinin daha önce açılacağı iki inşaat grubu arasında bir yarış konusu olmuştu. Yarışı 4 ay farklı küçük tiyatro kazanmış ve 1948 yılının başlamasından 4 gün önce 27 Aralık 1947 akşamı açılışını yapmıştı. Aynı yerde bir süre sonra bir de oda tiyatrosu açılacak, ünlü apartmanın zemin katının büyük kısmı tiyatro faaliyetine ayrılmış olacaktı.